Ayrım 30, sayfa 267. Cam Göbeği Kulübe, 1997. Ağaçlar arasında önde üçgen, arkadaki bölümde düz damlı, tek veya iki katlı bir ev. Küçük, siyah beyaz fotoğraf. Ben küçük bir çocukken, anneannemin evinin tavan arasında İsa peygamberin, Meryem ananın ve başka ermişlerin ikonalarının durduğu sunak gibi bir şey vardı. Başka oyuncak bebeğim olmadığı için onlarla oynardım diye anlattı Kamil'e, balkonda oturmuş çay içerlerken. Babam da bu ikonaların yanındaki bir sandığın içinde yaşardı. Arada bir sandığı açıp süslü apoletleri olan kurmay yaver üniforması ve gösterişli bir fes giymiş bu adamın resmine bakardım. O kadar yakışıklı, o kadar çekici bir görünüşü vardı ki. Bornova sokaklarında gece gündüz topuklarını pat pat vurarak dolaşan başka askerlere hiç benzemezdi. Başka çocuklar babalarından söz ederken, benim babamı da sorduklarında onları tavan arasına götürür, sandığı açar ve gururla o fotoğrafı çıkarırdım. Kendimi yalnız hissettiğim zamanlar onunla konuşurdum, fotoğrafını öperdim. Ailemdeki kadınlardan gördüğüm sevgiden daha farklı bir sıcaklık hissi aldığımı hayal ederdim babamın resmine bakarken. O gün bugündür başka kimseden almadığım türden bir sıcaklık. Kamil'e bunları anlatırken Neli de geldi yanlarına. Elinde anneannesinin o sabah pişirdiği üzümlü kek vardı. O güne kadar Kamil'e kendi çocukluğundan hiç söz etmemişti yakınlarına. Ama o sabah sanki kızının kendine karşı yumuşadığını ve bağışlandığını sezmiş gibi sıradan bir şey anlatırmışçasına çocukluğunun sırlarını ifşa ediyordu. Babam Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere anneme altın bir cep saatinden başka hiçbir şey bırakmadan gittiğinde ben daha bebekmişim. Babamı memnun etmek için Ortodoksluktan İslam dinine geçen ve Maria adını Melike'ye çeviren annem, babam gidince kendi annesinin Bornova'daki evine sığınmış. O zamanlar Bornova bol ağaçlıklı, yemyeşil, şirin bir banliyösüydü İzmir'in. Levantenlerin, Avrupa kökenli seçkinlerin yaşadığı bir semtti. Jirolar, Whitehall'lar, Patterson'lar, La Fontaine'ler, Belhom'lar, De Hochepierre'ler, Burkar'lar, Grimani'ler ve zengin Rumlar. Aristokrat kökenli Avrupalıları 16. yüzyıldan başlayarak İzmir limanına, dolayısıyla Bornova'ya çeken şey, İpek yolu üzerinden deve kervanlarıyla gelen ipek ve baharat ticaretiydi. Bu Avrupalı tüccarlardan bazıları İzmir'e yerleşip Avrupa'ya uzanan ince ama merkezi bir demir yolu inşa ettiler. Bölgedeki tren istasyonu binalarının günümüzde hala İngiltere'deki Victoria dönemi mimarisini yansıtmasının nedeni budur. Avrupalı tüccarlar demir yollarının, yük trenlerinin ve incir, kuru üzüm, kuş üzümü, zeytinyağı, daha sonra da halı ve maden depoladıkları ambarların sahibiydiler. Ticaretini yaptıkları malları güvenceye almak için her istasyonda küçük koloniler kurmuşlardı. Zamanla başı derde giren Avrupalı aristokratların sığınağı oldu Bornova. Fransız devriminden kaçan sürgünler bile geldiler İzmir'e. Sıra sıra çınar ağaçlarının gölgelediği ana caddenin adı da buradan gelir. Champ de Exilé, sürgünler bulvarı. Bornova bol yağışlı bir beldeydi. Manisa yöresindeki Tantalus Gölü yağan yağmurlarla taşıp oluk oluk çağlayan gibi kırmızı sel suları ve kocaman taşlar boşaltırdı Bornova'ya. Gölün arkasına yaslanmış olan Tantalus Dağları'nın ormanlık yamaçları ise karlı zirveleriyle İzmir Ovası'na tepeden bakardı. Bornova beldesinin sakinleri İngiliz ya da Fransız bahçıvanların özenle baktığı şık bahçelerinin içinde bir çeşit büyülü bir mikro dünyada yaşardı. Bahçelerinde Roma ve Bizans tarzı antik aslan heykellerinin ağızlarından sular fışkırır, taş döşeli patikaların kenarlarına sıra sıra Yunan stili saksılar ve çömlekler dizilir, limon ve hurma ağaçlarının gölgesine çardaklar kurulurdu. Provence tarzı korkulukları olan süslü balkonlardan aşağı sarı çalı çiçekleri dökülür, bahçedeki Similax officinalis ağaçlarının arasından Asya gülleri tomurcuklanırdı. Asma dalları evlerin duvarlarına ve sundurmalarına tırmanır, diş otu bitkileri ahşap balkonları sarar, atacayı ve kekik otları çakıl taşlı patikaların arasından fışkırırdı. Kaynak sularıyla beslenen küçük havuzlarda sazan balıkları yüzerdi. Grimani ailesinin malikanesinin beyaz bahçe kapısının üstünde zeytin dalı oymalı bir hanedan arması yer alırdı. Grimani armasının sembolü, ailenin zenginliğinin kaynağı olan ve Ege Denizi sahillerini gümüş parıltılarla dalgalandıran zeytin ağaçlarıydı. Biz Yunanlı değildik, Levantendik, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan uyruklu vatandaşlarındandık. Dil Rumcaydı ama benim atalarım Venedik kökenliymiş. Grimani mi, Armani mi neymiş isimleri diye açıkladı Kamil'e. Armani mi? Çok ünlü bir modacı vardır Armani diye dedi Neli. Kendi dünyasına kapı açan bir konu bulmanın heyecanıyla. Yoksa Armani ile akraba mı oluyoruz biz? Olabilir, diye omuz silkti Kamil'e. Kim bilir? Dünyanın her köşe bucağında akrabalarımız olduğuna göre. Her neyse. Babamın öyküsünü anlatıyordum. Savaş şiddetinin doruğuna ulaşmıştı. Ülkemizi müttefik devletlerin ordularına kaptırmıştık. Müttefik devletler Anadolu'yu laboratuvarda kesilen bir deney hayvanı gibi parçalara ayırıp ülkenin ölüm fermanını hazırlamıştı. İşte Atatürk ve arkadaşları bu aşamada müttefik ordularına karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattılar. Gelibolu Muharebesi'ni, İstiklal Savaşı'nı falan bilirsiniz. İşte annemle ben o sıralarda İzmir'in içindeki evimizden ayrılıp Bornova'daki aile evine sığındık. Annemin babamla evlendiği için ailesi tarafından reddedildiği eve. Anneannem evlenmemiş iki kızı daha olan bir duldu. Savaşa gitmiş iki de erkek evladı vardı. Çevrelerinde başka hiç erkek kalmamıştı. Anneannem bir Türk'le evlendiğinden beri annemle görüşmüyordu. Ama işte ortada kalmıştık. Gidecek başka yerimiz yoktu. Bu yüzden anneannem bize kucak açtı. Beni ilk kez görüyordu. Lulu diye çağırmaya başladı beni. Gece gündüz işittiğimiz tek şey at arabalarının gıcırtıları ve nal sesleriydi. Ben meraklı bir çocuktum. Bir keresinde bahçe kapısının aralığından baktığımda bir araba konvoyu gördüm. Yunanlı üniforması giymiş, yaralı, sargılı, kirli ve yorgun askerler birbirlerinin üstüne yığılmış bir halde Şanze-Dez-Exile bulvarına doğru ilerliyorlardı. Kaçırılma korkusuyla hemen içeri koştum. O günlerde küçük kızların ortadan kaybolması nadir rastlanan bir olay değildi. Kendimi annemin kollarına attım. Ertesi sabah patlayan top ve tüfek sesleriyle uyandık. Yenilmiş Yunan ordusu Ege Denizi'ne doğru kaçarken yağmacı ve firarilere gün doğmuştu. İpini koparan sokaklara fırlamış, tüfekleriyle havaya ateş ediyor, dükkan camlarını yerlere indiriyordu. Öğleden sonra olduğunda mahalle içlerine kadar gelmişlerdi. Anneannemin "Geldiler!" diye haykırdığını işittim. Annem ve Anna teyzem beni sarıp sarmaladılar ve havada uçuşan kurşunlardan korunmaya çalışarak hızla Fransız hastanesine koşturduk. Yolda bir kan gölünün ortasında Picasso'nun o korkunç Guernico tablosundaki gibi ağzı ve gözleri dehşet içinde açılmış ölü bir at gördük. Başka bir at ise alevler içinde yanarak çaresizce koşturuyordu. Bu görüntüler silinmemek üzere aklıma kazındı. Fransız hastanesinin bahçesi, inleyen hastalar, ölüler, yaralılar, tecavüze uğramış, soyulmuş insanlarla doluydu. Silah sesleri bütün gece sürdü. Sabah olunca her yeri sessizlik kapladı. Gitmişlerdi. Eve dönünce güzelim evin kapılarının ve pencerelerinin parçalanmış olduğunu gördük. Malikane ve bahçesi talan edilmişti. İçerideki bütün eşyalar da kırılıp parçalanmıştı. İnsan pisliği doluydu. İğrenç bir koku vardı havada. Nefret kokusu. Bu insanlık dışı tecavüzü feryatlar ve gözyaşlarıyla karşıladık. İngiliz komşularımız Whitehall'lar bize evlerini açtılar. Yabancı ülke temsilcilikleri diplomatik dokunulmazlıklarını göstermek için evlerinin önüne bayraklarını asıyorlardı. Ama evleri ve yürekleri hasar gören tek aile biz değildik. Whitehall'lar iyi insanlardı ama böyle bir zamanda O kadar kimsenin karnını doyurmak kolay değildi tabii. Ama İngilizler düşmanımız olsa bile Whitehall'lar iyi ve cömert insanlardı. Komşularımızın malikanesinin büyük salonunda birbirimize sokulup önümüze konan bir kazan bulgur pilavını yemeye başlamıştık ki Nif Dağı'nın karlı tepelerinin arkasından muazzam bir kızıl kara duman yükseldi. Biri, "Bakın İzmir yanıyor!" diye bağırdı. Bahçeye doğru baktığımda zeytin ağaçlarının gerisinden uzaklardan üç ayrı duman bulutunun göklere yükseldiğini gördüm. Kara dumanların arasından yer yer turuncu alevler patlıyor, sonra rüzgarda dalgalanan bayraklar gibi dağılıp yamaçların gerisinde kayboluyordu. İşte o büyük İzmir yangınını ben böyle gördüm. Yunanlıların intikamı demişlerdi bize. Yunanlılarsa Ermeni ve Rum mahallelerini Türklerin yaktığını iddia ediyorlardı. Körfez'e gaz döküp bütün gemileri ateşe verdiklerini söylediler. Bu arada denizdeki canlı yaşamı hemen tümüyle yok olmuş. Balıkları ve yunuslarıyla birlikte. 4000 yıllık bir şehir işte böyle yok olmuş. Karadan ve denizden. Anlattığı öykü Kamile'yi tüketmiş gibiydi ama gözleri hala canlı bakıyordu. Henüz anlatmaktan vazgeçmemişti. Amber ile Neli kulak kesilmiş dinliyorlardı. Askerlerin ve yağmacıların Bornova'yı terk ettiklerinden emin olunca tekrar evimize döndük. Kadınlar hiç kaba iş görmemiş nazik ellerine çekiçleri, çivileri, testereleri alıp işe koyuldular. Marangozluktan hiç anlamasalar da kadınlık içgüdüleriyle yuvalarını yeniden kurdular ve kısa bir sürede evimize tekrar yerleştik. Bir süre her şey sakin gitti. Bazı Levanten köşk ve evleri Türk ordusu tarafından karargah olarak kullanılıyordu. Bir gün bahçede tek başıma oynarken bir adamın varlığını fark ettim. Haki renkli, kirli bir üniforma giymiş bir adam bahçe kapısından beni izliyordu. Yanakları çökmüş, gözleri içine göçmüş, bir kolu kopmuş bir adamdı. Gözlerimiz buluşunca kapının sürgüsünü açıp bahçeye girdi. "Adın ne senin?" diye sordu. Cevap vermezsem bana zarar vereceğinden korktuğum için Lulu diye cevap verdim utana sıkıla. O zamanlar beni herkes Lulu diye çağırıyordu. Gerçek adım buydu. "Neden değiştirdiler ki adını?" diye sordu Neli. "Çünkü beni korumak istiyorlardı. Başıma bir sıkıntı gelmesini istemiyorlardı. Adam tek koluyla beni yakaladı. Bir çığlık attım. 'Ben senin babanım Kamile. Korkma benden,' dedi adam. Kopuk koluna baktım. 'Benim babam tavan arasında bir sandıkta yaşıyor,' dedim. 'Onun sakalı yok, güzel giysileri ve iki sağlam kolu var,' dedim. 'Hem benim adım Kamile değil, ben Lulu'yum.' Çığlığımı duyan annem koşarak geldi ve adamı gördü. 'Hamit Bey!' diye haykırdı ve arkasını dönüp ağlamaya başladı. O devirde eşler birbirlerini ulu orta kucaklamazlardı, ayıptı. Dolayısıyla kendilerini zor zapt ederek karşı karşıya durup bakıştılar. Bu arada ailenin diğer üyeleri gelip güya babam olan bu adamın etrafına doluştular. Babam yıkanıp temizlendikten sonra beni çağırdı, kucağına oturmamı istedi. Ben kaçtım. "Gel çocuğum, küçük kızım, gel. Ben senin babanım," diye bağırdı arkamda. Ben tavan arasına koştum, sandıktan babamın resmini çıkardım, aşağı indim ve gösteriş yapar gibi resmi ona gösterdim. "Yalan söylüyorsun," dedim. "Benim babam bu adam. Senin gibi bir serseri değil. Şimdi git başımızdan ve bizi rahat bırak." Babam tıraş olup üstüne düzgün bir kıyafet giyince yüzünü tanır gibi oldum. Resimdeki görüntüsüne benzemeye başlamıştı ama yine de aylarca onu yanıma yaklaştırmadım. Sanki herkes beni aldatmıştı. Tek tesellim tavan arasına çıkıp babamın sandıktaki resmiyle konuşmaktı. Ama bir yandan da bu tek kollu yabancıyı merak ediyordum. Vahşi dağ yamaçlarında toprak üstünde uyumaya o kadar alışmıştı ki yumuşak bir yatakta yatmak artık onu rahatsız ediyordu. Eve döndükten sonra aylarca yerde sert döşemenin üstünde uyudu. Üzerine yorgan niyetine asker kaputunu sererek. Savaş onu sertleştirmiş diyordu herkes. Babama alışmam, ona ısınmam, baba diye çağırmam bir yıldan fazla zaman aldı. Her sabah onu gözlüyordum. Verandadan bahçeye inmesini izliyordum. Babam yere diz çöküyor ve alnıyla toprağa dokunuyordu. Bir süre sonra ne yaptığımı tam bilmeden ben de aynı şeyi yapmaya başladım. Ancak bu şekilde babamla aramda bir ilişki kurabileceğimi hissediyordum. Ama sonra yine tavan arasına çıkıp ikonalarla oynuyordum. Annemin iki erkek kardeşi de savaşta ölmüştü. Annemin ailesi Levanten olduğu için evlenmemiş kız kardeşleri yani Anna ile Corelia teyzelerim Yunanistan'a göç ettiler. Nüfus mübadelesi deniyordu buna. Anneannem kısa bir süre sonra acısından öldü. Annemin ailesi bütün mal varlıklarını, topraklarını, çok sayıda fayton arabalarını anneme bırakmıştı ama babam bunların hiçbirini istemedi. Uğursuz paradır bunlar dedi. Başkalarının felaketi üzerinden kar etmek günahtır. Annem teyzelerim için yolluk hazırlamıştı. Kuru köfte, lop yumurta, börek gibi yiyecekler. Hep birlikte İzmir iskelesine gittik. Üzüntüden kıvranan annemin ve uzaktan el sallayan Anna ve Corelia teyzelerimin görüntüsü dün gibi gözlerimin önündedir hala. Anna ile Corelia 20'li yaşlarının başlarında olmalıydılar o zamanlar. Bir daha onlardan hiç haber alamadık. Kim bilir neler oldu, neler geldi başlarına. Karşılıklı gönderilen mektuplar hiçbir zaman sahiplerine ulaşmadı herhalde. Teyzelerim nasıl hayatta kaldılar, neler yaptılar hep merak ederim. Ama eminim Yunanistan'da hala akrabalarımız vardır şimdi. İşte her şeyi anlattım size. Tatmin oldunuz mu? Bütün bunları onca yıl neden içinde sakladın anlamıyorum dedi Amber. Öylesine çarpıcı ve acıklı bir hikaye ki. Neden bana anlatmak istemediğini, bilmemi istemediğini anlayamıyorum. Bunları benimle paylaşsaydın her şeyi daha iyi anlardım. Çünkü bu felaketleri yeniden yaşayabileceğimiz korkusunu taşıyorduk hep. Yeni bir kriz çıkar korkusuyla etnik kökenimizi saklamak zorunda hissediyorduk. Ne zaman Kıbrıs'ta bir husumet baş gösterse, ne zaman Yunanlılarla Türkler birbirlerine cephe alsalar, Türkiye'deki Rumlar günah keçisi durumunda kalıyordu. Ayrıca senin okulda, mahallede kötü davranışlarla, ayrımcılıkla karşılaşmanı istemiyordum. Babanın ailesini utandırmak istemiyordum. Gerçeği bilmezsen yalan söylemek zorunda da kalmazdın. Anlıyor musun beni? Asla beni korumaktan vazgeçmezsin dedi Amber. Buna gayret ediyorum çünkü ben senin annenim dedi Kamile. Gerçeklerin ikna edildiği bir dünyada yaşamamı tercih ediyorsun yani. Nankör olma. Neler hissettiğim hakkında kendim karar vermek istiyorum sadece. Amber'in bu sözleri üzerine Kamile dudaklarını kenetleyip odadan çıktı. Amber gözlerini devirdi. Kalbimi kırdın dedi Neli. Üstelik tam da acıklı öyküsünü anlatmışken sana. Bana her zaman şefkatli ve anlayışlı olmamı söylersin. Oysa şimdi sen hiç doğru değildi bu yaptığın diye azarladı Neli annesini. Bir yanık kokusu alıyor musun? Amber ile Neli mutfağa koştular. Musakka pişti. Gidip masaya oturun. Ben getiririm. Ne içersiniz? Kola mı, bira mı dedi Kamile. Hiçbir şey olmamış gibi. Amber ile Neli birbirleriyle bakıştılar. Kamile tabaklarına kaşık kaşık patlıcan musakkası koydu. Benim inatçılık damarım sana da geçmiş Amber dedi. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak. Tıpkı kendi anneminki gibi. Kanımızda var anlaşılan. Ama sonra fena çarpar insanı bu özellik. Göreceksin bak. Elini önlüğünün cebine soktu ve resmi görünüşlü bir zarf çıkarıp Amber'e uzattı. Gerçeği bilmek istediğini söylüyorsun. İşte gerçek dedi. Bak bakalım. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Levanten. L-E-V-A-N-T-E-N. Jiro. G-I-R-A-U-D. Whitehall. W-H-I-T-A-L-L. Patterson. P-A-T-T-E-R-S-O-N. La Fontaine. L-A-F-O-N-T-A-I-N-E. Belom. B-E-L-H-O-M-M-E. De Hoşpie. D-E-H-O-C-H-P-I-E-D. Burkar. B-U-R-K-A-R-D. Grimani. G-R-I-M-A-N-I. Jean des Exilés. J-H-A-M-P-S-D-E-S-E-X-I-L-E-E-S. Victoria. V-I-K-T-O-R-Y-A. Similax officinalis. S-M-I-L-A-X. O-F-F-I-C-I-N-A-L-I-S. Lulu. L-U-L-U. Picasso. P-I-C-A-S-S-O. Guernica. G-U-E-R-N-I-C-A. Anna. A-N-N-A. Corellia. C-O-R-E-L-I-A.